Sayfa 173. Mustafa Kemal daha baştan beri von Falkenhayn'ı açık açık eleştirmekteydi. Sert ve alaycı bakışlarını Mareşal'a dikerek, Alman subaylarının gözü önünde onun planlarını yererdi. Suriye'de tıpkı bir kral debdebesiyle hüküm süren ve son zamanlara kadar sözü kanun yerine geçen Cemal Paşa da Mustafa Kemal'i destekliyordu. Filistin cephesi komutanı olarak Cemal de tıpkı onun gösterdiği nedenlerden dolayı Bağdat projesine şiddetle karşıydı. Eldeki kuvvetleri Halep'le Şam arasında toplamak ve duruma göre nereye gerekirse oraya göndermek istiyordu. Enver Paşa, Halep'te Mustafa Kemal'in de katıldığı bir ordu komutanları toplantısında buna cevap olarak sadece seferin kararlaştırılmış ve eldeki en iyi Alman generalinin başa getirilmiş olduğunu söyledi. "Rica ederim," diye ekledi, "beni fikrimden caydırmaya çalışarak vakit kaybetmeyin." Neyse ki Mareşal, önemli kurmay subaylarından biri olan binbaşı Franz von Papen'in yerinde öğütleri sayesinde fikrini değiştirmeye başlamıştı. Filistin cephesinde von Papen'le yaptığı bir gezi sırasında tehlikeyi gördü. İngilizler hücuma kalkarlarsa, Türk mevzilerini yarıp Filistin ve Suriye'ye geçerek Bağdat'la bütün ulaştırma yollarını kesebilirlerdi. Böylece von Falkenhayn, ün peşinde koşmak yerine ihtiyatlı davranmayı daha uygun gördü ve Bağdat saldırısını şimdilik geri bırakmaya karar verdi. Boyuna itibarını korumak sevdasında olan Enver Paşa da yine o eski hülyasına dönmüştü. İngilizleri Mısır'dan kovmak. Sina çölü üzerinden bir saldırıya girişilirse, İngilizleri karşı hücuma geçmelerine fırsat vermeden ta Süveyş kanalına kadar sürmek mümkün olabilirdi. Cemal Paşa'nın şiddetli karşı koymalarına rağmen plan kabul edildi. Zaten şimdi Cemal her konuda von Falkenhayn'a kendinden üstün yetkiler verildiğini görmekteydi. Enver'in yeni planına Mustafa Kemal de şiddetle itiraz ediyordu. Von Papen ona ordusuyla birlikte Nablus'a giderken rastladı ve alınacak tedbirler konusunda von Falkenhayn'la anlaşamadığını ve müthiş bir öfke içinde olduğunu gördü. Bu son derece üzücü bir durumdu. Dipnot, Franz von Papen'in hatıralarından. Mustafa Kemal o sırada zaten görevinden istifa etmeye niyetlenmişti. Bundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun 1917 yılının Eylül ayındaki durumunu nasıl gördüğünü, Talat ve Enver Paşalara gönderdiği uzun ve ayrıntılı bir raporda belirtti. Raporun kaleme alınmasında İsmet Bey de kendisine yardım etmişti. İsmet Bey, İstanbul'a uğradıktan sonra yeni bir ordu grubunun başına geçmek üzere Halep'e gelmiş bulunuyordu. Keşiş Dağı'nın şifalı sırtlarında bir haftalık gecikmiş bir balayı geçirmek onu büsbütün zindeleştirmiş gibiydi. Dipnot, Uludağ. Mustafa Kemal raporunun başında Türk halkının savaştan bıkıp usanmış olduğunu ileri sürüyordu. Şimdiki Türk hükümetiyle millet arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Zaten milletimiz hemen hemen sade kadınlardan, çocuklardan ve sakatlardan ibaret. Herkesin gözünde de hükümet kendilerini ısrarla açlığa ve ölüme süren bir kuvvettir. Devlet teşkilatı otoriteden yoksundur. İdare anarşi içindedir. Atılan her adım halkın hükümete karşı duyduğu derin nefreti arttırmaktadır. Bütün memurlar rüşvet almakta, görevlerini kötüye kullanmakta, her türlü yolsuzluğu yapmaktadırlar. Adalet mekanizması işlemez hale gelmiştir. Emniyet kuvvetleri çalışamıyor. Ekonomik hayat korkunç bir hızla çökmektedir. Ne halk ne de devlet memurları geleceğe güvenebilmektedirler. Hayatta kalabilme çabası yüzünden en iyi ve en dürüst kişiler bile her türlü kutsal duyguyu unutuyorlar. Savaş daha uzun sürerse hükümet ve hanedanın çökmeye yüz tutmuş olan yapısı birdenbire paramparça olabilir. Bundan sonra Mustafa Kemal Türk ordusunun zayıf durumunu ayrıntılarıyla açıklıyordu. Birliklerin çoğu gereken kuvvetlerinin 1/5'ine inmişti. 7. Ordu'nun İstanbul'dan gönderilmiş olan bir tümeni, yarısı ayakta bile duramayacak kadar zayıf erlerden kuruluydu. En iyi örgütlenmiş tümenler bile erlerin kaçması ya da hastalanması yüzünden daha cepheye varmadan yarı yarıya azalıyorlardı. Mustafa Kemal bu durumu düzeltmek için gerekli askeri stratejiyi şöyle anlatıyordu. Bu topyekün bir savunma stratejisi olmalı ve askerlerin hayatını mümkün olduğu kadar ölümden korumayı öngörmelidir. Yabancı devletlerin çıkarları için tek bir er bile vermemeliyiz. Türkiye'nin hizmetinde hiçbir Alman çalışmamalıdır. Türk ordusunun elde kalanı da bir von Falkenhayn'ın kişisel hırsları yüzünden çılgınca tehlikeye atılmamalıdır. Almanların bu savaşı, Türkiye'yi el altından bir sömürge durumuna düşürünceye kadar uzatmalarına fırsat verilmemelidir. Mustafa Kemal komutanın yeniden Cemal Paşa'ya verilmesini istiyordu. Avrupa'daki bütün Türk kuvvetleri geri alınmalı ve İngilizlerin hazırladıkları saldırıya karşı Suriye'yi savunmalıydılar. Sonra bütün cephe bir Müslüman Osmanlı komutanının emrine verilmeli ve von Falkenhayn kullanılması gerekiyorsa onun emrinde çalışmalıydı. Kendisi de rütbe kaybını bile göze alarak kurulacak böyle bir komuta sistemi içinde görev almaya hazırdı. Bu dedikleri kabul edilmediği takdirde 7. Ordu Komutanlığından affını rica ediyordu. Enver ve von Falkenhayn Kemal'i düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştılar. Ama o caymadı. Enver de istifayı kabul etmekten başka çare bulamadı. Bu onun için de can sıkıcı bir durumdu. Zira Mustafa Kemal'in dilini tutmayacağı belli bir şeydi. Bu yüzden İstanbul'da durumu karıştırabilirdi. Von Falkenhayn disiplin cezasından söz ediyordu. Görünüşü kurtarmak için Mustafa Kemal'i yine Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığına tayin ettiler ama o bunu kabul etmedi. Genelkurmay sonunda uzlaşma yolu olarak ona bir aylık izin verdi. Mustafa Kemal bu savaşmayı Cemal adına yapmış ve kaybetmiş olduğu için onun da istifa etmesi gerektiğine inanıyordu. Cemal istifayı düşündüğünü, yalnız yakında Şam'a gelecek olan Enver'i beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Lakin Enver geldiği zaman hem onun hem de kendi mahiyetindeki memurların yalvarmalarına dayanamayarak görevinde kalmaya karar verdi. Mustafa Kemal görevinden ayrılmadan önce Alman Mareşali'nin ona rüşvet niyetine göndermiş olduğu altın kutularını hatırladı. Bu kutuları bir makbuz karşılığında kendi yerine gelen komutana teslim etti. Sonra bu makbuzun Falkenhayn'a ilk vermiş olduğu makbuzla değiştirilmesini istedi. Yaverlerinden ikisini bir mesajla von Falkenhayn'a gönderdi. Paranız buraya yatırılmıştır ama Mustafa Kemal'in bu paradan çok daha değerli olan imzası sizde kalamaz. Von Falkenhayn önce böyle bir paradan haberi olmadığını ve makbuzun dosyalarında bulunmadığını söyledi. Lakin Mustafa Kemal işin aslını ortaya çıkaracağına dair üstü örtülü tehditlerde bulunarak ısrar edince makbuzu geri verdi. Mustafa Kemal şimdi İstanbul'a dönmek için tren parası bile olmadığını görmüştü. Yaverine kendi malı olan bir düzine atı satmasını söyledi. Ordu el koyar korkusuyla atları kimse almak istemiyordu. En sonra atların cins olduklarını bilen Cemal Paşa bunları satın aldı. Mustafa Kemal de İstanbul trenine binebildi. Yine de kendisiyle birlikte istifa etmediği için Cemal'e hala kızgındı. Onları sonunda barıştıran Rauf oldu. Cemal'in bir İstanbul'a gelişi sırasında ikisini de Pera Palas'ta yemeğe çağırdı. Cemal'in bir başka hareketi Mustafa Kemal'i daha da yumuşatmaya yaradı. Cemal ona gönderdiği bir haberle atları aldığı fiyatın 2 katına satmış olduğunu söylüyor ve aradaki farkı nereye yatırabileceğini soruyordu. Oysa atları kesin olarak satın aldığı için böyle bir fiyat farkı ödemek zorunda değildi. Mustafa Kemal bu jest karşısında hoşnutluğunu gizlemedi. İstanbul'daki şu işsiz ve gözden düşmüş durumunda bu para çok işine yarayacaktı. Bir süredir yapmak istediği gibi annesinin evinden ayrıldı ve daha serbest olabileceği Pera Palas Oteli'ne taşındı. Yapılması gereken işlere dair ateşli inançlar içinde sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Ne pahasına olursa olsun, memleketin nüfuzlu insanlarını savaşın kaybedilmiş olduğuna ve ayrı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine inandırmak zorundaydı. Muhalefetin liderlerinden olan Fethi ve daha birkaç dost onun bu görüşünü destekliyorlardı. Bu dostlardan biri de Rauf'tu. Rauf, Mustafa Kemal'e göz kulak oluyor ve başını derde sokabilecek siyasi entrikalardan uzak tutmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal'e durmadan ihtiyatlı, sabırlı ve soğukkanlı davranması için kardeşçe öğütler veriyordu. Bu genel hoşnutsuzluk havası içinde ortam entrika için gerçekten uygundu. Mustafa Kemal ile Fethi, yüksek görevdekiler arasında kendileri gibi savaşa son vermek isteyen kimseler buldular. Hatta Harbiye Nazırlığındaki bir dostu Mustafa Kemal'in ağzını arayarak barış yapmak için yeni bir askeri kabine kurulacak olursa burada görev alıp almayacağını sordu ve Enver Paşa'nın böyle bir hareketi engelleyip bastırmak amacıyla iş arkadaşlarına bildirmeden gizli bir silahlı kuvvet toplamış olduğunu da haber verdi. Mustafa Kemal ile Fethi bu haberi gizlice Talat'a bildirdiler. Olayların gidişinden zaten memnun olmayan Talat, Enver'e böyle bir kuvvetin varlığını zorla itiraf ettirdi. Ama Enver bu kuvvetin Talat'ın içinde görev aldığı herhangi bir kabineye karşı kullanılmayacağı konusunda teminat verdi. Bu arada Enver Mustafa Kemal'den hala kuşkulanıyordu. Bu kuşkuyu yatıştırmak için Rauf Bey yine arabuluculuk yaparak ikisini Pera Palas'ta bir öğle yemeğinde buluşturdu. Mustafa Kemal yemek süresince gayet iyi davranmıştı. Bunu yemekten sonra Rauf Bey ile konuşurken Enver de itiraf etti. Sadece onun 7 yıl önceki itirazını bilinçaltı bir alayla tekrarlayarak, "Lakin orduya siyaset karıştırmasına izin vermeyeceğim," diye ekledi. Bir gün Mustafa Kemal'i çağırdı ve onu kendi kazdığı kuyuya düşürmek istercesine ordudan çekilip meclise girmeye davet etti. O da mebus olmak istemediğini, ordudan çekilmeye de niyeti olmadığını söyledi. O devirde mebusların sadece birer mebus, ordununsa tek iktidar kaynağı olduğunu çok iyi biliyordu. Bu arada Suriye'deki olaylar da çok geçmeden onun belli başlı iddiasını haklı çıkarmaya başlamıştı. Önceden tahmin etmiş olduğu gibi meşhur Yıldırım Harekatı sadece lafta kalmıştı. Mustafa Kemal buna içinden sevindi. Daha Türkler harekete geçmeden Alenbin'in kuvvetleri Sina cephesine saldırmışlardı. Von Falkenhayn, taarruza geçmek şöyle dursun, bu saldırıyı önleyecek kadar bile hazırlıklı değildi. Kıyıdaki Gazze cephesine yöneltileceğini tahmin ettikleri hücum içerideki Bir-üs-Seba cephesine yapıldı ve savunma hattı az zamanda yarıldı. Türkler İngilizlerin bir hilesine aldanmışlardı. Sözde keşifle görevli bir İngiliz kurmay subayı, Türk nöbetçisinin kovalamasından kaçarken evrak torbasını düşürmüştü. İçindeki kağıtlarda Bir-üs-Seba'ya yapılan hücum hazırlıkları bir aldatmacadan başka bir şey değilmiş gibi gösteriliyordu. Gayet şiddetli bir toplu bombardımanıyla geri püskürtülen Türkler, yedek kuvvetlerini zamanında getirip ikinci bir savunma hattı kurmayı başaramadılar. Lloyd George Allenby'den İngilizlere Noel hediyesi olarak Kudüs'ü almasını istemiş, o da almıştı. Allenby böylece Türklerin maneviyatına son bir acı darbe indirmiş oldu. Mekke ve Bağdat'tan sonra Kudüs düşman eline düşen üçüncü kutsal şehirdi. 1917 yılı Osmanlı İmparatorluğu için bir felaket yılı olmuştu. 14. Bölüm. Bir Almanya Ziyareti. Bu arada Mustafa Kemal'in eline Almanya'nın içinde bulunduğu durumu kendi gözleriyle görmek fırsatı geçti. 1917 yılının Aralık ayında Kaiser, padişahı Alman imparatorluk karargahını ziyarete davet etmişti. Padişah böyle bir yolculuğa çıkabilecek durumda olmadığından yerine kardeşi veliaht Şehzade Vahdettin Efendi'nin gitmesine karar verildi. Enver Paşa, Mustafa Kemal'den kısa bir süre bile olsa kurtulmak için bu fırsattan yararlanmak istedi. Kendisine şehzadenin mahiyetindeki heyetle beraber Almanya'ya gitmeyi teklif etti. O da bu çağrıya peki dedi. İsyancı, cumhuriyetçi Mustafa Kemal öteden beri saraya ve onun temsil ettiği şeylere değer vermezdi. Ama saraydan kendi düşünceleri için yararlanmakta da bir sakınca görmüyordu. İleride tahta geçecek olan adamla bu çeşit bir ilişki kurmak pekala işine yarayabilirdi. Beraberce yapacakları bu yolculuk, ona Almanya'nın iç yüzünü bütün çıplaklığıyla görmek olanağını sağlayacaktı. Oysa Enver Paşa herhalde bunun tam tersini umuyordu. Şehzade yola çıkmadan önce kendisini kabul etti. Görüşme, jaket atay giymiş bir sürü adamın bulunduğu bir kabul resmi sırasında oldu. O arada yine jaket ataylı bir adam gelmiş, sedirin en ucuna oturmuştu. Mustafa Kemal bunun veliaht olduğunu sonradan anladı. 50 yaşlarında, zayıf, düşük omuzlu, yüzü uzun ve kemikli, karga burunlu bir adam. Mustafa Kemal bundan sonra geçenleri dikkatle ve alaycı bir gözle izledi. Sonradan anlattığına göre, adam ilk önce sanki derin bir düşünceye dalmış gibi gözlerini kapamıştı. Bir süre sonra göz kapaklarını kaldırarak şu sözleri söylemek lütfunda bulundu. Sizinle teşerrüf ettiğime memnun oldum. Arkadan gözlerini yine kapadı. Ben bu nazik laflara karşılık vermeye hazırlanırken adamın bir kere daha rüya alemine dalmış olduğunu fark ettim. Cevap vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünürken konuşma gücünü tekrar elde etmesini beklemeyi daha uygun buldum. Biraz sonra gözlerini bir daha açtı ve yolculuğa birlikte çıkacakmışız öyle mi dedi. Mustafa Kemal de öyle olduğunu söyledi. Saraydan ayrılırken arabadaki arkadaşıyla ileride başına hükümdar diye böyle bir yaratık geçecek olan memleketin talihi üzerinde acı acı konuştular. Bu ziyaret askeri bir nitelik taşıdığı için Mustafa Kemal saray erkanından birine şehzadenin üniforma giymesi gerektiğini hatırlatmıştı. Oysa istasyona geldikleri vakit sivil giyinmiş olduğunu gördü. Şehzade veliaht olarak rütbesinin feriklikten mirlivalığa indirilmiş olmasına alınmış ve yolculuğa sivil kılıkla çıkmayı daha elverişli bulmuştu. Dipnot, tüm generallikten tuğ generalliğe. Mustafa Kemal'in sonradan söylediğine göre aslında hiçbir askeri rütbe taşımaya layık değildi. Veliaht istasyonundaki şeref kıtasını hiç yakışık almayacak şekilde iki elini alnına götürüp Alaturka selamlayarak teftiş etti. Tren kalkacağı sırada Mustafa Kemal pencereden halkı selamlamasının uygun olacağını söyledi. Şehzade gerçekten ister mi diye sordu. Evet cevabını alınca razı oldu. Tren Trakya ovaları arasından geçerken Vahdettin Mustafa Kemal'i kompartmanına çağırttı. Bu sefer onu gözleri açık olarak karşılamıştı. Kısa bir nutuk çekerek onun kim olduğunu ancak yeni öğrenmiş olduğundan dolayı özür diledi. Kendisini Gelibolu'daki başarılarından dolayı iyi tanıdığını, yol arkadaşlığından şeref ve zevk duyduğunu da ekledi. Sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal veliahtın o kadar akılsız bir adam olmadığına karar verdi. Saraydaki garip davranışı herhalde üzerinde etki yapan baskılardan ileri geliyordu. Şimdi bu baskılar kalkmış olduğu için şehzadenin asıl iyi yönleri ortaya çıkacaktı. Mustafa Kemal şimdi onu hem kendisinin hem de memleketin iyiliği için harekete geçirilebilecek bir adam olarak görmeye başlamıştı. Bundan sonraki konuşmalarında durmadan veliahta olaylar üzerindeki kendi özel görüşlerini aşılamaya çalıştı. Heyet Kaiser'in genel karargahını kurmuş olduğu küçük şehre vardı. heybetli bir salonun ucundaki bir platformda duran Kaiser, yanında von Hindenburg, von Ludendorff ve bütün genelkurmay üyeleriyle birlikte veliahtı karşılamak için bekliyordu. Wilhelm'le Vahdettin birbiriyle kucaklaşarak karşılıklı birkaç nezaket sözü söylediler. Sonra veliaht mahiyetindekileri tanıtmaya başladı. Bir elini Napolyon pozuyla ceket düğmelerinin arasına sokmuş olan Kaiser, sıra Mustafa Kemal'e gelince öbür elini uzatarak yüksek sesle "16. kolordu, Anafarta!" diye bağırdı. Hazır bulunanlar o anda sesini çıkarmadan duran Mustafa Kemal'e doğru döndüler. Kaiser Almanca olarak, "Siz o 16. kolorduya komuta eden ve Anafartaları düşmana vermeyen Mustafa Kemal değil misiniz?" diye sordu. O da buna en düzgün Fransızcasıyla öyle olduğunu söyleyerek cevap verdi. İmparatorluk karargahı olarak kullanılan otele rahatça yerleşen veliaht, yanında Mustafa Kemal'i alarak von Hindenburg'la von Ludendorff'a resmi ziyaretler yaptı. Hindenburg'un odasında oldukları sırada, Mareşal bu derece resmi bir görüşmenin protokolünü aşarak, veliahta, dolayısıyla Türk ulusuna, savaş durumu üzerinde iyimser bir yorumlamada bulundu. Şehzade bu avutucu bildiriye teşekkür etti. Savaş durumu üzerindeki düşünceleri çok daha az iyimser olan Mustafa Kemal ise, Mareşal'in bu sözlerini sadece bir nezaket gösterisi gibi gördü. Von Ludendorff da aynı derecede nazik ve iyimserdi. Zafere olan güveninin nedenlerini açıkladı ve özellikle Batı cephesinde müttefiklere karşı girişilmiş olan parlak taarruz üzerinde durdu. Mustafa Kemal artık kendini tutamadı. Taarruz hakkında az çok bilgisi vardı. Von Ludendorff'un bunu Alman milletiyle savaş ortaklarının moralini düzeltmek için kullanmakta olduğunun da farkındaydı. Lafını esirgemeden, bu taarruz sonunda hangi hatta kadar ulaşabilir diye sordu. Bu kadar açık bir soru karşısında şaşalayan von Ludendorff bir an düşündü, sonra ona dönerek kaçamaklı bir cevap verdi. Biz kendi açımızdan taarruzu başarıyla yürütmekteyiz. Olayların nasıl geliştiğini zamanla görürüz. Mustafa Kemal hemen karşılık verdi. Bence bu taarruzun etkilerini değerlendirmek için ne olayların gelişmesini ne de sonucu beklemek gerekmez. Çünkü aslında bu yeni taarruz ancak bölgesel bir saldırıdır. Von Ludendorff ona iyice bir baktı ama cevap vermedi. Mustafa Kemal bu arada konuşmalarını dikkatle dinleyen ve düşüncelerini paylaşır gibi görünen Vahdettin'le oldukça samimi bir ilişki kurmuştu. İttihat ve Terakki fırkasını hiçbir zaman tutmamış olan veliaht, Talat'la Enver'den hoşlanmadığını ve onların memlekete zarar verdiklerine inandığını Mustafa Kemal'e açıkladı. Bir gün veliahtın oteldeki odasında konuşuyorlardı. Mustafa Kemal ona, Türk halkını başkomutanlığın yaptığı gibi, katlandığı fedakarlıkların Alman orduları sayesinde zaferle ödeneceğine inandırmaya çalışmanın faydasız olduğunu anlatmak istiyordu. Von Ludendorff bile savaşın kaderinin Allah'a kaldığını ima eder yollu konuşmamış mıydı? Mustafa Kemal inandırıcı şekilde konuşuyor, veliaht da onun sözlerine hak verir görünüyordu.